Ayrım 5. Sayfa 25. 4. Ne güzel olurdu hiç doğmamış olmak. Çaresizlik içinde çıktım banyodan. Niyetim öncelikle koridorun sonundaki çalışma odasına göz atmaktı ama yatak odasından süzülen gümüşten ışık sırlarla dolu bir dünyaya çağırıyor gibiydi beni. Işığın çağrısına uyup aralık kapıdan içeri süzüldüm. En az Nusret'in gözlerindeki mavilik kadar soğuk bir parlaklığın içine düştüm. Işık karşıdaki binanın çatısına birikmiş karlardan yansıyor olmalıydı. O ürkütücü aydınlığın altında bu anılarla yüklü odanın ortasında ne yapacağımı bilemeden öylece durdum. Neydi beni durduran? Belki korku. Hayır, bir tür çekingenlik, belki saygı. Nusret'e onun mahrem yaşamına duyduğum saygı. O beni kendi hayatının dışına çıkarmıştı. Hem de hiç acımadan, hem de hiç şans tanımadan, hiç fırsat vermeden. Yaşıyor olsaydı yine şans tanımayacaktı muhtemelen. Bu odaya girmem belki de hiç mümkün olmayacaktı. Belki de bu odaya rahatça girmek için öldürmüştüm onu. Kokusunu özgürce içime çekmek, eşyalarına gönlümce dokunmak için saçmalamaya başladım yine. Oysa bir an önce olanı biteni anlamak zorundaydım. Önce şu tuhaf aydınlıktan kurtulmalıydım. Tıpkı oturma odasında olduğu gibi ardına kadar açık duran perdeleri sıkı sıkıya kapattım. Ama karın gümüşten parlaklığı eprimiş kadifelerin arasından süzülerek odayı aydınlatmayı sürdürdü. Kar değil ama aydınlık başka bir anıyı uyandırdı yorgun zihnimde. Kocaman bir dolunaydan yansıyan daha parlak bir ışık. Tatlı bir poyrazla serinlemiş rüya gibi bir gece. Havada insana huzur veren bir koku. Sokaktaki ıhlamur ağacının kokusu. Aralık pencereden süzülen rüzgar, yatakta birbirine karışmış bedenlerimiz. Nusret şefkatle sarılmıştı bana. Uyuyalım, sadece uyuyalım. Bakalım sevişmeden ne kadar tahammül edebileceğiz birbirimize. Saatlerce tahammül etmiştik. Tahammül ne kelime, büyük bir mutlulukla en tasasız, en rahat uykularımdan birine uyumuştum o gece. Aşk sadece dokunmak değildir. Yanımda hafif hafif soluk alan bu beden sanki bir başkası değil. Benim parçamdı, benim başımdı, göğsümdü, sırtımdı, ellerimdi, bacaklarımdı, soluğumdu, tenimdi. Gördüğü rüya benim rüyamdı. Onun huzur içinde yüzen gözleri benim göz kapaklarımın altındaydı. Sanırım Nusret için de aynıydı durum. Mışıl mışıl uyumuşum demişti sabah kalktığımızda. Sende insana huzur veren bir şey var. Ama demek ki huzur yetmiyordu. Heyecan da lazımdı yahut bende eser miktarda bile bulunmayan renkli bir kişilik. Renkli kişilik mi dedim, aslında tam olarak ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Sen grisin demişti yıllar sonra flört ettiğim genç bir kadın. Renkler seni korkutuyor. Sonra da kalkıp gitmişti masadan. Bir daha ne aramış ne sormuştu. Nusret sıkıcı bulmazdı beni. Bulmaz mıydı o zaman? Neden terk etti beni? Duvardaki elektrik düğmesine dokundum. Yanan ışık aşina olduğum odayı aydınlattı. Ne yapacağımı, nereden başlayacağımı bilemeden kararsızca birkaç adım attım. Yine aynı menekşe kokusu. Genzimde yine aynı yanma, boğazımda aynı düğüm ama eskisi kadar şiddetli değil. Üstelik koku da sanki farklılaşmıştı. Yıpranan ahşapla, çürüyen duvarla, eskiyen anılarla, yaşlanan bedenle karışmış, başka bir raihaya dönüşmüştü. En çok yatağın bulunduğu bölgede hissediliyordu. Başka nerede hissedilecek? Yatağa yaklaşırken dağınıklık dikkatimi çekti. Oysa dünyanın en düzenli insanıydı Nusret. Belki de onunla tek ortak noktamız buydu. İkimiz de dağınıklıktan nefret ederdik. Hem yaşadığımız yerlerin hem de kafamızın dağınık olmasından. Etrafı toplamak kolaydı da kafayı toplamak... Nusret'in aklını hep düzenli tuttuğundan, sistematik düşünmekten hiçbir zaman vazgeçmediğinden adım gibi emindim. Başarısını da bu özelliğine borçluydu zaten. Fakat aklını düzenli, düşüncelerini sistematik tutayım derken günlük alışkanlıklarını terk etmişti anlaşılan. Bana gelince Nusret'in gitmesiyle ne sistematik düşünme kalmıştı ne metodik davranış. Tam aksi olmuştu. Kafam karıştıkça gündelik hayatımda temizlik, düzenlilik bir saplantı haline gelmişti. Bizim teyze kızının bile dikkatinden kaçmamıştı bu halim. "Hiç evlenmeyen kadınlar gibisin," demişti Şaziye. Aslında cinsel sorunları olan kadınlar gibi demek istediğini biliyordum. Onunla yatak odası meselelerimi konuşmaya hiç niyetim yoktu. Derhal kaçırmıştım bakışlarımı. Onun inceleyen, sorgulayan, çözümleyen ve muhtemelen bütün bunları yardım etmek için yapan iri kara gözlerinden. Bu kez de Nusret'in dağınık yatağından kaçırdım bakışlarımı. Komodinin üzerindeki iki kitap çekmişti ilgimi. Yatmadan önce bu kitaplarımı okuyordu. Yaklaştım, üstteki kalın deri ciltli olanını aldım. Kapağında zarif bir çizim vardı, hemen tanıdım. Fatih Sultan Mehmet'in Tuğrası. Franz Babinger'in kitabıydı bu. Sırtında Mehmet der Erborer und seine Zeit yazıyordu. Fatih Sultan Mehmet ve zamanı. Büyük hükümdar üzerine hazırlanmış en kapsamlı araştırmalardan biri. Babinger'in kitabını kaldırınca alttaki soluk renkli kapak da çıkmıştı ortaya. Yeni Dergi, 1970 Nisan sayısı. Hatırlıyordum, sanat dergisiydi. Nusret'in ilk gençlik günlerinden şiir yazdığı dönemden kalmış olmalıydı. Edebiyata, özellikle de şiire çok meraklıydı. Bana roman okuma tutkusunu aşılayan da oydu. "Sadece okumak yetmez, yazmalısın," derdi gözlerimin içine bakarak. "Güçlü bir kalemim var." Güçlü kalemim olduğunu da Almanya'da geçirdiği 1982 baharında ona yazdığım mektuplardan anlamış. Aslında ben hiçbir zaman edebi metinler yazmadım. Nusret'e yazdıklarım içimden gelenlerdi. Ne hissettiysem onları dökmüştüm kaleme. Kişisel duygularımdı, bana ait olanlar. Belki de Nusret'in tavsiyesine uyup yazmalıydım. Neyse, yapmadım işte. Nusret yazdı, güzel şiirleri de vardı. Ne yazık ki sürdürmedi. Tarihçilik daha ağır bastı. Bilim şiiri öldürür. Öldürür mü? Bilmiyorum. Bu lafı kimin söylediğini de bilmiyorum. Bildiğim, Nusret'in bir süre sonra şiiri bıraktı. Tıpkı Herodot gibi. Hepimizin piri bu büyük tarihçi Homeros'a özenmişti önceleri. Belki de Ozan'ın o muhteşem eserini, İlyadas'ını kıskanmıştı. Daha sonra araştırmacılık, nakledicilik ağır basmış, kendini tümüyle tarihe vermişti. Nusret de beni terk ettiği yetmezmiş gibi Herodot'a özenip sanatı, şiiri de bırakarak. Bırakmasaydı, akademik kariyerini her şeyden önemli görmeseydi, hala şiir yazmayı sürdürseydi belki beni... Hayır, bunu artık düşünmek istemiyordum. Bakışlarım yeniden dergiye kaydı. Neden ilgisini çekmişti ki bu dergi yıllar sonra? Yayımlanan bu bir şiiri, bir makalesi mi vardı? Aradığım sorunun yanıtını sayfalarının arasına konulmuş bir kağıt parçası gösterecekti. Kağıdın konulduğu sayfayı çevirdim. Sigmund Freud'un bir incelemesi, Dostoyevski ve Baba Katilliği yazıyordu. Derginin eksen konusu. Yeniden bakınca fark ettim, başlık kapakta da yer alıyordu. Yeni bir tez üzerine mi çalışıyordu Nusret? Yoksa kütüphanesini karıştırırken öylesine mi ilgisini çekmişti bu metin? Makalenin bulunduğu sayfayı açtım yeniden ama bu kez araya konulmuş olan kağıdın üzerindeki sözcükler dikkatimi çekti. Nusret'in o güzel el yazısıyla alt alta yazılmış 3 İngilizce sözlük. Patricid, Filicid, Phtracid. Baba katilliği, oğul katilliği ve kardeş katilliği. Niye yazmıştı ki bu sözcükleri Nusret? Freud'un makalesiyle bir bağlantısı mı vardı bu sözlerin? Çalmaya başlayan telefonun ziliyle kesildi düşüncelerim. Evin telefonu çalıyordu, dinledim. Hayır, cep telefonunun ziliydi ama benimki değil. Oturma odasından geliyordu. Nusret'inki olmalıydı, ısrarla çalmayı sürdürüyordu. Sanki arayan kişi evde olduğumu biliyormuş gibi. Büyük bir paniğe kapıldım. Ne yapacaktım şimdi? Biraz daha şuursuz davransam saklanacak yer aramaya başlayacaktım. Allah'tan arayan kişi ısrarını sürdürmedi. 5. çalışından sonra sustu telefon. Sessizlik bu kadar mı huzur verirmiş insana? Bir an oturma odasına gidip kimin aradığına bakmak geçti içimden. Hayır, kim aramış olursa olsun bu işe ne kadar az bulaşırsam o kadar iyiydi. Ama her an başka biri arayabilirdi. Daha da beteri biri, mesela yeğeni Sezgin gelebilirdi. Gelsin, kapıyı açmam olur, biterdi. Ya anahtarı varsa? Nusret Amerika'dayken daireye o bakıyor olmalıydı. İşte o zaman katil olduğum resmen tescillenirdi. Nusret halamı öldürdükten sonra cinayeti gizlemek için parmak izlerini silerken birden dank etti kafama. Evin her yeri parmak izlerimle doluydu. Polis benim eve girdiğimi nereden bilecekti ki? Bilmesine gerek yoktu, tahmin etmesi yeterdi. Nusret'in en son telefonda kimlerle konuştuğunu öğrendikten sonra terk edilmiş ve bu terk edilmeyi öyle kolay kolay kabul etmemiş, Amerika'ya yüzlerce karşılıksız mektup yazmış takıntılı eski sevgili olarak bu ölmekte olan apartmanın bu uğursuz dairesinde hemen parmak izlerim bulunacaktı. O kahrolası panik duygusu yeniden ele geçirdi benliğimi. Elimle birlikte titremeye başlayan dergiyi derhal komodinin üzerine bıraktım. Cebinden mendilimi çıkartıp kitapla derginin dokunduğum yüzeylerini özene bezene sildim. Işık düğmesi en kolayıydı ya perdeler? Parmak izi kadife kumaşın üzerinde kalır mı? İşi şansa bırakamazdım. Az önce kapattığım perdelerin dokunmuş olabileceğim yerlerini de elimden geldiğince sildim. Döndüm, önce yatak odasının kapısını, ardından banyonunkini temizledim. Banyoya girdim, nerelere dokunmuştum? Allah kahretsin, hatırlayamıyordum. Tamam, ışık düğmesi. Sonra evet, lavabo. İyi de lavabonun nereleri? Musluktan başlayarak lavaboyu da bir güzel silmeye başladım. Süzgecin iskeletini bile temizledim. Ya sabun? Bu yumuşak zeminin üzerindeki izler silmekle kaybolur muydu? Hayır, bu riski göze alamazdım. Leylak rengi sabunu olduğu gibi cebime attım. Işığı mendilimle kapatarak çıktım. Oturma odası tıpkı Nusret'in cansız bedeni gibi öylece duruyordu. Hiçbir zaman aklımdan çıkaramadığım o kadını da cansız bedenini de şimdilik unutmalıydım. Nasıl unutacaksam, nasılı filan yoktu, unutmalıydım. Nusret değildi mesela. O herhangi biriydi, tanımadığım biri, benim öldürmediğim biri. Öldürseydim bir kanıt olurdu, değil mi? Yoktu işte. Evet, şimdi sakin olmalıydım. Parmak izlerim, evet, başka nerelere dokunduğumu hatırlamalıydım. En son temas ettiklerimle başladım. Önce perdeler. Perdeleri bitirince sehpadaki sürahi, bardak. Hayır, onlara ilişmedim ama ikinci avizeyi yakmıştım. Sonra hardal rengi daire kapısı. Önce itmiş, içeri girmiş, sonra arkadan kapatmıştım. Demek ki hem içerisi hem dışarısı. Nusret'in çağla yeşili mantosunun altında kalan düğmeye basarak sofanın ışığını yaktım. Elbette parmak izlerimi görmemin imkanı yoktu. Yine de hiçbir iz bırakmadığımdan emin olmak istiyordum. İşim bitince yeniden ışığı kapattım. Tabii yakarken yaptığım gibi parmağımı mendilimle sararak. Evet, tam olarak endişelerimden kurtulamasam da hala ne düşüneceğimi ne hissedeceğimi bilemesem de artık bu evden ayrılabilirdim. Ayrılabilir miyim? Kapıyı açmadan önce son bir kez Nusret'e baktım. Hep aynıydı. Sehpanın gerisindeki koltuğunda hiç kıpırdamadan. O aynıydı ama ben değişmiştim. Heyecanlanmadığımı fark ettim, korkmadığımı. Neden korkacaktım ki? Bu odada korkulacak biri varsa o da bu cinayetin belki de tek zanlısı olan bendim. Belki de ilk kez sakince baktım Nusret'e. İki avizenin ışığı da yeterli gelmiyordu. Yeniden ona yaklaştım. Gözlerini iri iri açmış. Sanki neden yaklaşıyorsun dercesine bakıyordu. Yoksa bu iri iri açılmış gözler, maviliğin içinde hayretten donup kalmış o burukluk, büyük bir şaşkınlığın değil bir düş kırıklığının belirtisi miydi? Eski sevgilisi elindeki mektup açacağını acımasızca boynuna saplarken kapıldığı derin hayal kırıklığı mıydı gözlerine de dolup kalan? Durdum, aniden kazandığım sakinliğim mermer zemine çarpan cam bir sürahi gibi paramparça olmak üzereydi. Omuzlarımın çöktüğünü, boynumun kendiliğinden büküldüğünü hissettim. Ellerim birden önüme düşüvermişti. Az önce kendini kurtarma güdüsüyle ataklaşan benliğim usulca çöküyordu. Hemen kaçırdım bakışlarımı sevgilimin cesedinden. Adımlarım geri geri gidiyordu. Gitmek, kaçmak, uzaklaşmak, bu öğleden sonra Nusret'ten gelen telefonun öncesine dönmek istiyordum. İlk kez gün ışığının yakıcı parlaklığını görüp anne rahmini özleyen bir çocuk gibi. Ne güzel olurdu hiç doğmamış olmak. Tehlikelerden uzakta, güvenli, meraklı gözlerden, insanı teşhir eden ışıkların menzilinin dışında. Öteki insanların sevgisine, şefkatine, merhametine ihtiyaç duymadan, aslında hala geç değildi. Aradan geçen 60 küsur yıla öteki insanların sevgisine, şefkatine, merhametine ihtiyaç duymuş olmama ve çoğunlukla hayal kırıklığına uğramama rağmen hala bu işe bir son verebilirdim. Pek de ironik olurdu. 21 yıldır görmediği sevgilisini mektup açacağıyla boğazladıktan sonra aynı kesiciyle kendini de çok hazin göründü birden gazetedeki fotoğrafımız. Sehpanın arkasındaki şampanya rengi berjer koltukta Nusret, yerde ben, kalbimin üzerinde. Sapında Fatih'in tuğrası bulunan gümüşten mektup açacağı. Hayır, düşündüğüm son bu değildi. Evimde, belki yatağımda öldükten günler sonra yayılan koku nedeniyle komşular tarafından bulunmak bile daha iyiydi bundan. Hayır, kaçış da çözüm değildi. Ne yaparsam yapayım bu koşku beni takip edecekti. Tek kurtuluş yolu yüzleşmekti. Gerçek ne ise onunla göz göze gelmek. Başkalarına itiraf etmesem bile ne yaptığımı bilmeliydim. İyi de nasıl? Ne yaptığını hatırlaman bir mucize olur demişti Şaziye. Teyze kızımın ısrarla bakan gözlerini unutup yeniden Nusret'e yaklaştım. Belki cansız bedeni bir şeyler söylerdi bana ama yaklaşınca garip bir duyguya kapıldım. Yaklaşınca değildi, ona baktıkça önce bana tuhaf gelen ama düşündükçe son derece doğal olan bir hakikatle karşılaştım. Bu yaşlanmaya başlamış beden, bu donuk mavi gözler beni 21 yıl önce terk eden kadına ait değildi. Başka dünyalardan, başka hayatlardan çıkıp gelmiş biri gibi duruyordu karşımda. Gözlerinin rengi aynıydı, saçları boyanmış ve daha koyu kumral olmasına rağmen onun saçlarıydı. Fakat bir zamanlar mavilikleri içinde kaybolduğum o gözler hiç böyle yabancı gibi bakmamıştı bana. Bu ifadeyi tanımıyordum. Tanıdığım boynuna acımasızca saplanmış mektup açacağıydı. Mektup açacağı. Tamam da hangisiydi acaba? Benimki mi yoksa Nusret'e hediye ettiğim mi? Hangisi olacak? Elbette benimkiydi. Mektup açacağını ta Amerika'dan buraya taşıyacak hali yoktu ya kadının. Belki de hiç götürmemişti, hep buradaydı. Hayır, kendimi kandırmanın alemi yoktu. Cinayet silahını ben getirmiş olmalıydım. Oysa ne bu keskin aleti almayı düşündüğümü ne de cebime koyduğumu hatırlıyorum. Şaziye kara gözlerini yüzüme dikmiş, fısıltı halinde açıklıyor. Kriz anları. Psikojenik füg. İşin kötüsü, yoksa iyisi mi demeliyim, bırakın taammüden cinayeti, Nusret'i öldürmeyi aklımdan geçirdiğimi bile sanmıyorum. Yine teyze kızımın tatlı sesi. Bilinçaltımız ele geçirir benliğimizi. Gözlerinde giderek derinleşen bir kuşku. Demek Şaziye de katil olduğumu düşünüyordu. Başı hafifçe geriye kaykılmış, gözlerinin akları an be an büyüyen bu mavi gözlü kadın da hiç yardım etmiyordu ki bana. Aksine sanki durumumu daha da zorlaştırmak istercesine sustukça susuyordu oturduğu koltukta. Ama onu kendi haline bırakmaya hiç niyetim yoktu. İyice yaklaştım solgunlaşan yüzüne. Bu evin en güzel günlerine şahitlik etmiş avizelerin kristallerinden yansıyan ışıkta bile güçlükle parıldayan gözlerine baktım. Buzdan maviliklerin içine gelişi güzel serpilmiş yeşil lekelerin altında birkaç saat önce yaşananları, kendi ölümünün sırlarını açıklayacak bir kanıt aramayı sürdürdüm. Ne yapsam nafile? Ne mavi gözler, ne mavi gözlerdeki menevişini yitirmiş yeşiller, bir tek iz, bir tek ipucu, en küçük bir delil bile sunuyordu bana. Yeni bir umut, umutsuzluk dalgasına kapılmak üzereyken birden fark ettim. Asıl mesaj bu sükunetti. Aklımı başımdan alan o suskun bakışlar, kas katı kalmış bu hareketsiz beden, yıllar sonra geldiğim bu sessiz ev. Sen bulmalısın diyordu kendi lisanınca. Ne halt yediysen sen bulmalısın. Hepsi bu. Onların söylemek istediği buydu işte. Vermek istedikleri mesaj, gizemli mesaj buydu. Ne halt yediysem ben bulmalıydım. Derhal inandım. Bu donuk gözlerin, bu katılaşmaya başlayan bedenin, bu meşhum evin kendi lisanlarınca fısıldadığı gizli bildirime. Zaten inanmasaydım çekip çıkaramazdım o mektup açacağını büyük aşkım kalbimin ve ruhumun biricik sultanı Nusret'i andıran bu zavallı kadının yer yer kırışmış ama hala bir kuğununki gibi ince uzun boynundan.